Ayrım 8. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 74. Michael ve Kay yolculuklarının ilk bir saatini büyük bir sessizlik içinde geçirdi. Kay çölün çarpıcı güzelliğine kendisini kaptırmış, bunu Michael'ın normalde tanıması gerektiğini düşündüğü soyut ressamların eserleriyle kıyaslamaya başlamıştı. Kay bir süre sanat üzerine konuştu ve Michael ona eşlik etmeye çalıştı. Sonra da onun açısından bu kadar önemsiz bir şey hakkında neden dürüst davranmadığını düşündü. Michael taşınma hakkında sorular sordu. Kay ona geçen hafta Clemenza'ları Michael'ın yaşlı ebeveynlerinin evinde, ki bu evi onlar satın almıştı, boy gösterdikleri günden bahsetmeyi düşündü. Eve gelmişler, Carmela Corleone'yi merhum kocasının ofisinde pencere kenarında dikilirken bulmuşlardı. Ki bu oda yaşlı kadının yıllardır adım atmamak için elinden gelen her şeyi yaptığı bir mekandı. Sarhoştu ve Latince dualar mırıldanıyordu. Issızlığa koşmuyorum. Michael zaten kısa bir süre içerisinde öğrenecekti bunu. Kay kiminle yarışıyordu? Hatta bunu çoktan duymuş olmalıydı. Kay her şey düzelecek dedi. Connie inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Bu ufacık doğal tanımlama bile birçok anlam taşıyordu. Michael kız kardeşinden bahsedilmesine tepki göstermedi. Fakat her ne kadar Guadalcanal'da tanıdığı bir savcı cinayeti Barzini'nin adamlarından birisinin işlediğini belirtmiş olsa da Connie'nin onu hala kocası Carlo'nun ölümünden sorumlu tuttuğunu biliyordu. Kay diğer bir uzun sessizliğin ardından garip dedi. Çölün üzerinde bir deniz uçağıyla uçuyoruz. Her yer bomboş, ıssız ve ufka kadar kumla doluydu. Birer tepe olarak adlandırılabilecek nitelikteki çıkıntılar batıya doğru artan sisin ardından yükseliyordu. Michael sonunda çocuklar ne yapıyor diye sordu. Kay onları bu sabah gördün dedi. 2 yaşındaki Mary onlar ayrılırken babacığım babacığım diye ağlamış ve bağırmıştı. Gelecek sene anaokuluna başlayacak olan Anthony yerde duran bir kutunun altında oturuyor, bir delikten televizyon seyrediyordu. Bu kilden yapılan heykellerin hayattaki sorunları azalttığına ilişkin bir programdı. Birisinin kırmızı arabasını paylaşmaya yanaşmaması gibi. Küçük kilden bir insanoğlunun 2 amcasının birden cinayete kurban gitmesine karşı hiçbir zaman çarpışmasının gerekmemesi gibi. Onun ceketli süveterli babasının bir yeraltı dünyası elemanı olduğu hiçbir zaman ispatlanarak göz önüne serilmeyecekti. Çocuğun ince yapısı kilden büyük babası ayaktayken hiç ölecekmiş gibi görünmüyordu. Nasıl olduklarını düşünmüştün? İyi görünüyorlardı. Henüz hiç arkadaş edinmediler mi? Yani mahallede demek istiyorum. Hala bavulları boşaltmaya uğraşıyorum. Michael henüz zaman... Anladım dedi. Eleştirmeye çalışmıyordum. Reno havaalanına temas kurabilecek kadar yaklaşmıştı. Michael annenle babanın yolculukları iyi geçmiş mi diye sordu. Evet. Kay'in babası Dartmouth'ta kendisine ufak bir pansiyon almasına yetecek miktarda para kazanacak kadar uzun bir süre öğretmenlik yapmıştı. Diğer yandan da 5 yıl önce bir papaz olarak emekli olduğu günden bu yana işlettiği yeri büyütüyordu. O ve Kay'in annesi otomobillerinin arkasına bir karavan almış ve Amerika'yı boydan boya gezmeye karar vermişlerdi. Dün Kay'in evi yerleştirmesine yardımcı olmak ve torunlarını görmek için geri dönmüşlerdi. Karavan parkının çok hoş bir yer olduğunu, oradan bir daha ayrılmayabileceklerini söylediler. Kumdaki kalenin kendisine ait bir karavan parkı vardı. Buraya gelip istedikleri kadar kalabilirler, bundan memnun olurum. Kay şakaydı dedi. Pekala, senin planın ne? Tahoe'da ne işimiz var? Bir akşam yemeği ve ardından da sinemaya ne dersin? Saat henüz 11 bile değil. Bir öğle yemeği ve bir sinema, bir matine. Bu saatlerde yakalayabileceğimiz bir matine olmalı. Tamam, ah tanrım Michael, bak çok güzel. Kay'in tahmininden çok daha büyük olan göl balıkçı kayıklarıyla doluydu ve dağlarla çevrilmişti. Çevresinin büyük çoğunluğu gür kara çamlarla doluydu. Su yüzeyi cilalanmış bir masa kadar düzgün görünüyordu. Michael evet öyle dedi. Hiç bundan daha güzel bir yer görmedim. Kay'e göz attı, koltuğunda arkaya doğru dönmüş, üzerine doğru alçalmakta oldukları güzelliği görmek için boynunu uzatmıştı. Mutlu görünüyordu. Michael kıyının yakınına iyice alçaldı, uçağı limandan ve marinadan çok uzak olmayan bir yere indirdi. Karanın göle doğru uzandığı noktada etrafta orman ve ufak bir meydan dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Kay, burası kasabadan oldukça uzak dedi. Michael, yemek için bildiğim harika bir yer vardı, hemen şurada. Uçak limana yaklaştığında ormandan koyu renk giysili üç adam çıkıverdi. Kay derin bir nefes aldı ve koltuğuna yapıştı. Adamlar rıhtıma çıktı, Kay'in ağzından kocasının ismi çıktı. Michael kafasını olumsuz anlamda salladı. Söylenmek istenen açıktı, telaşlanma, onlar benim için çalışıyor. Adamlar kızaklara tırmandı ve uçağı limana bağladılar. Sorumlu kişi Al'ın yeğeni Tommy Nery idi. Al eski New York polisi üniformasıyla Don Emilio Barzini'nin göğsüne tabancadaki tüm kurşunları boşaltan, doğrudan mutfaktan alınan bir kasap bıçağıyla Philip Tattaglia'nın en üst düzey adamının bağırsaklarını dışarı çıkartan ve adamın buharlar çıkan karın boşluğuna işeyen kişi. Ailenin kontrolünde olan otellerin tümünün güvenliğinden sorumluydu. Tıpkı Al gibi Tommy de bir New York polisiydi. Üçü de yüksek okulu bitirmiş ya da terk etmişlerdi. Neredeyse hiçbir şey söylemeden tekrar ormana dalıp yok oldular. Adamlar ortadan kaybolunca Kay limanın ucunda dikilen Michael'a baktı. Söylenebilecek düzinelerce kelime olmasına rağmen diğer yandan hiçbir şey söylememek çok daha mantıklıydı. Michael, olduğun yerde bekle dedi. Tıpkı gergin olduğu anlarda farkında olmadan yaptığı gibi yüzünün bir zamanlar yaralanan noktasına dokundu. Şu polisin onu muştaladığı günü takip eden yıllar içerisinde hiçbir şey yapmamış, sadece burnunu çekmiş ve sonunda Kay'in hatırı için estetik operasyon geçirmeden önce hiç durmadan mahvolan görünümünden bahsetmişti. Operasyon sonrası çok daha iyi görünüyordu. Fakat tabii ki tam olarak eski haline dönememişti ve hiçbir zamanda tam olarak kendisi olamayacaktı. Kay bunu o güne kadar yüzüne karşı hiçbir zaman dile getirmemişti. Michael kayıkhanenin kapısına doğru yürüdü. Oradaki rafa doğru uzandı, bir anahtar buldu ve kapıyı açıp içeri girdi. Kay bu kayıkhanenin kime ait olduğunu bilmeyi hem istiyor hem de istemiyordu. Onu engelleyen şey alacağı cevabın korkusu değildi. Bu Michael'ın bu sorunun sorulmasını istemiyor olması korkusuydu. Bir süre sonra ona doğru bir düzine gül sallayarak Michael dışarı çıktı. Kay geriye doğru bir adım attı, sonra öne doğru uzandı ve çiçekleri aldı, öpüştüler. Michael, mutlu yıl dönümleri dedi. Ben hediyemin yaptığımız seyahat olduğunu zannediyordum. Hepsi aynı paketin parçaları. Michael tekrar kayıkhanede kayboldu. Ardından elinde kareli bir kumsal battaniyesi ve üzerine kırmızı desenli bir masa örtüsü kapatılmış olan büyük bir piknik sepetiyle dışarı çıktı. Çapraz konulmuş iki kılıç gibi birbirine dayanmış iki uzun İtalyan ekmeğinin ucu sepetten taşıyordu. "Voila!" dedi, kafasıyla kıyıdaki açıklık alanı işaret etti. "Kumsalda bir öğle yemeği." Kay önden ilerledi, çiçeklerini yere bıraktı ve battaniyeyi yere serdi. Yerliler gibi yere oturdular, yüzleri birbirlerine dönüktü. İkisi de açlıktan ölmek üzereydi ve hemen yemeğe koyuldular. Bir süre sonra Michael bir üzüm salkımını Kay'in kafasının üzerinden sallandırdı. Kay, tamam dedi, başaracağım. Bir üzüm tanesini ısırarak aldı. Michael, iyi iş dedi. Kay ormana baktı ancak adamları göremedi. Benim söylemek istediğim bu değildi. Yani söylemek istediğim tek şey bu değildi. Durakladı. İyi ama neden doğrudan sormuyordu? Bu işle ilgili bir soru değildi. Michael onu buraya özel bir gün sebebiyle getirmişti, yıl dönümleri için. Bu yiyecekler nereden geldi? Michael gölün karşı tarafını işaret etti. Oradan getirttim. Burası kimin arazisi? Burası mı? Bu arazi mi? Kay kaşlarını çattı. Michael, ah dedi, sanıyorum senin.
Sanıyor musun?
Burası senin. Michael ayağa kalktı, arka cebinden bir kağıt parçası çıkarttı. Bu tapu senedinin bir kopyasıydı. Tıpkı sahip oldukları her şey gibi üzerinde Michael'ın değil Kay'in ismi yazıyordu. Mutlu yıl dönümleri dedi. Kay güllerini eline aldı. Las Vegas'taki evin tepesinde sahip olmayı başardıkları hemen her şey onu hem çekiyor hem de rahatsız ediyordu.
Bir kadını nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyorsun dedi.
Michael da bu araziyi bir yıl dönümü hediyesi olarak adlandırmaması gerektiğini biliyordu. Bazı şeylere gereğinden fazla özen gösteriyordu. Sana vereceğim son hediye dedi. Sağ elini hayali bir incilin üzerine koydu ve sol elini havaya kaldırdı. Yemin ediyorum bir daha sürpriz yok.
Kay kafasını kaldırıp ona baktı, bir çilek yedi. Burayı bana sormadan mı aldın?
Michael kafasını olumsuz anlamda salladı. Burayı satın alan emlak bürosunda hissem vardı. Bu bir yatırım. Buradaki araziyi kendimiz için geliştirebileceğimizi düşündüm. Aile için.
Aile için mi?
Evet.
Kay, aileyi tanımlar mısın dedi.
Michael arkasını döndü ve göle baktı. Kay, bana güvenmelisin. Her şey şu anda oldukça hassas bir noktada ama temelde hiçbir şey değişmedi.
Her şey değişti ama Kay bunu dile getirememenin çok daha iyi olacağının farkındaydı. İlk önce Las Vegas'a taşındın ve sonra henüz oraya yerleşemeden bizi buraya mı getirmeyi düşünüyorsun?
Fredo Las Vegas'taki birçok şeyi bizim için çoktan hazırlamıştı. Ancak uzun vadede Tahoe Gölü çok daha iyi bir fırsat gibi görünüyor. Bizim için Kay, sen mimarlarla birlikte çalışabilir, hayalindeki evi burada inşa edebilirsin. Bu bir ya da iki yıl sürebilir. Ağırdan al, inceleyip sık doku. Çocuklar bu gölde yüzerek, ormanlık alanda keşifler yaparak, ata binerek, kayak yaparak büyüyebilirler.
Kay'a bakmak için ona doğru yürüdü.
Sana evlenme teklif ettiğim gün Kay, eğer her şey yolunda giderse işlerimizin hepsinin 5 yıl içerisinde yasal bir zemine oturacağını belirtmiştim.
Her ne kadar o günden bu yana bu konu üzerinde ilk kez konuşuyor olsalar da Kay, hatırlıyorum dedi.
Bu hala geçerli. Bazı ayarlamalar yapmak zorunda kaldık. Bu bir gerçek ve her şey yolunda gitmedi. Babamı kaybedeceğimi hiçbir zaman düşünmemiştim. Bundan başka şeyler de oldu tabii. İnsan faktörüne dayanan bir planda her şeyin tam anlamıyla yolunda gitmesini beklemek saflık olur. Fakat, işaret parmağını havaya kaldırdı, fakat hedefe oldukça yaklaştık. Bazı aksiliklere rağmen Kay, çok, çok yaklaştık.
Gülümsedi ve dizlerinin üzerine çöktü.
Las Vegas'ın zaten belli bir şöhreti var. Bu planın hangi uyarlaması olursa olsun oradaki otel ve kumarhane işletmelerini olduğu gibi devam ettireceğiz. Burası hepimizin işine yarayabilecek bir yer. Ayrıca burada senin isteyebileceğin türde bir evi inşa edebilmeye yetecek büyüklükte arsamız var. Annem eğer isterlerse senin annen baban burada kalmak isteyen herkese yetecek yerimiz olacak.
Kız ya da erkek kardeşinden bahsetmemişti. Kay bunun bir yanlışlık olmadığından emin olabilecek kadar tanıyordu onu.
Deniz uçağını buraya rahatça indirip kaldırabilirim. Ayrıca hemen yolun üstündeki Renault'ya inebilecek büyüklükteki herhangi bir jeti de kullanabilirim. Carson City buraya 1 saatlik mesafeden daha yakın. San Francisco ise hemen şurası.
Carson City mi?
Eyalet başkenti.
Ben başkentin Reno olduğunu zannediyordum.
Herkes öyle zannediyor. Oysa başkent Carson City.
Emin misin?
Oraya bir iş için gitmiştim hem de ana binaya. Sana bunu ispatlamamı ister misin?
Tabii ki.
Başkent Carson City, Kay, inan bana. Bunu nasıl ispatlamamı istersin?
İspatlayabileceğini söyleyen kişi sensin.
Michael eline bir yumurta aldı. Onu bir dart oku gibi nişanlayıp Kay'a fırlattı. Kay yumurtayı yakaladı ve aynı tarzda adama geri fırlattı. Nişan alamamıştı. Yumurta Michael'ın yanından geçti. 2 sıçramanın ardından göle düştü. Michael güldü.
Kay, seni böyle görmek çok güzel dedi.
Ne demek istiyorsun?
Bunu açıklayamam.
Michael gidip Kay'in yanına oturdu. Benim de açıklayamayacağım birçok şey var Kay. Fakat bir hayalim var. Bu hayal en baştan beri vardı. Sadece gerçekleşmesine çok az bir zaman kaldı. Benden çok senin çabaların ve yönlendirmelerinle büyüyen çocuklarımız, olmak istedikleri yönde ve tarzda büyüyüp gelişebilen tüm Amerikan çocukları. Sen küçük bir kasabada büyüdün, onlar da öyle yapacak. Sen iyi bir koleje gittin, onlar da gidebilecek.
Sen de koleje gittin, hatta benimkinden daha iyisine.
Ama sen bitirdin. Onlar herhangi bir sebepten dolayı okulu bırakmak zorunda kalmayacak. Ve tabii ki bana işimde yardım etmek mecburiyetinde de olmayacaklar. Benim babamdan etkilendiğim gibi onlar benden etkilenmeyecek. Ve burada yaşamanın temel sebeplerinden birisi de bu olacak. Biz ailemizi dağıtıyoruz.
Kay tek kaşını havaya kaldırdı.
Bunu istediğin şekilde yorumla, tamam mı? Aile, bizim ailemiz. Bizler, kendimizi tüm bunlardan. Michael yarılanmış süt şişesini alıp kafasına dikti. Diyelim ki sadece New York'tan uzaklaştıracağız. Bu bile tek başına bizim için yeni bir hedef olacak. Nevada'daki mallarımız, ki orası çok kalabalık bir eyalet değil ki, henüz değil, ve buradaki taşınmazlar benim işimi yeniden kurup oturtmama olanak sağlayacak. Ki bunu New York'ta başarmam imkansız. İşin en zor kısmını çoktan aştık bile. Şu sözlerimi sakın unutma. Bugünden itibaren 5 yıl içerisinde Corleone ailesi en az Standard Oil kadar yasal bir kurum haline alacak.
Kay öyle de olmalı diye onayladı.
Michael iç çekti. Eğer öğretmenlik yaparken de bu tavrı takınıyorsa öğrencileri hem şanslı hem de şanssızlardı. Bunun garantisini %100 veremeyeceğim için özür dilerim. Hayatta en önemli şey nedir?
Aile, öyle değil mi?
Michael bunu bir şaka olarak algıladı. Başka ne yapabilirim? Çekip gideyim mi? Her ne kadar bunu yapabilir ve seni dul bırakabilirsem de bu ne işe yarar ki? Gece derslerine girerek koleji bitirirken ayakkabı satabileceğim bir işe mi gireyim? İnsanların bana ihtiyaçları var Kay. Her zaman için en başta sen ve çocuklar olmak üzere düşünmem gereken birçok insan var. Fredo, Connie, annem ve bu saydıklarım sadece aile efradı. Henüz işle ilgili olanlara değinmedim bile. Zeytinyağı şirketini sattık. Çünkü hükümet tarafından onaylanmış yüklü miktarda bir nakde ihtiyacımız vardı. Ama bunun dışında diğer birçok yasal iş kolunda kontrolü elimizde tutabilecek kadar büyük hisseli ortaklarımız var. Fabrikalar, emlak büroları, düzinelerce restoran ve hamburgerci zinciri, çeşitli gazeteler, radyo istasyonları, seyahat acenteleri, bir film stüdyosu, hatta bir Wall Street yatırım firması. Kumar ve faizle para vererek edindiğimiz kazançlarımız yasal işlerde kullanılabilir. Mesela politikacıların seçilmeleri için yaptığımız harcamalar gibi. Bu herhangi bir büyük tüzel kişiliğin ya da işçi sendikalarının yaptıklarından farksız bir uygulama. Sanıyorum durabilir, yerime oturabilir ve her şeyin dağılmasını, her şeyi kaybetmemizi seyredebilirim. Ya da, işaret parmağını havaya kaldırdı. Ya da bunun yerine önceden hesaplanmış birkaç risk daha alabilir ve daha şimdiden %80'inin çoktan tamamlanmış olduğunu kolayca söyleyebileceğim planın sonunu getirmeye çalışabilirim. Sana bunun detaylarını anlatamayacağımı biliyorsun. Fakat sana şunu söyleyeceğim Kay. Eğer bana inanıp güvenebilirsen şu andan itibaren 5 yıl içerisinde şu anda durduğumuz yerden çocuklarımızın, Mary, Anthony ve belki de başkalarının gölde yüzüşlerini seyredeceğiz. Tom Hagan'ın erkek kardeşim Tom'un Nevada Eyalet Valiliğine seçilmesine sadece 2 ay kalmış olacak. Ve Corleone ismi çoğu Amerikalı tarafından tıpkı Rockefeller ya da Carnegie gibi anılmaya başlanacak. Harika ve büyük şeyler başarmak istiyorum Kay, büyük şeyler. Ve bunu yapmak istememin en önde gelen ve önemli sebebi çocuklar ve sensin. Yemeklerini bitirdiler, Michael bir ıslık çaldı ve Tommy Neri ormandan fırlayıp geldi. Kendisinin ve diğer çocukların daha önceden bir şeyler yediklerini söyledi. Ancak atıştırabilecekleri bir şeyler harika olurdu, teşekkürler. Michael Kay'i yıkayıkhaneye soktu. İçeride çok zarif görünen turkuaz renkli Chris Craft bir tekne vardı. Kay kendisine uzatılan kola girdi. Tommy Neri'nin de onları takip edeceğini düşünmüştü. Fakat adam botu çözdü ve arkada kaldı. Michael botu göle doğru çıkartırken düşünüyordum da dedi. Geleneksel 5. yıl hediyesi ne olmalıydı?
Tahta, hatırladığım kadarıyla.
Kay cüzdanından bir kağıt çıkarttı ve Michael'a uzattı. Michael, gerçekten mi dedi? Tahta mı?
Kay gerçekten dedi, aç şunu.
Michael gülümsedi ve gölün 3 şeritli kıyısını işaret etti. İşte dedi, tahta.
Kay kağıdı aç dedi.
Michael söylediğini yapınca önünde bir broşür belirdi, kaldırıp baktı.
Kay işte dedi, tahta.
Bu Las Vegas'taki bir sayfiye kulübünde yer alan bir mağazadan alınmıştı.
Kay tahta ve madeni uçlu golf sopaları bir arada dedi.
Michael'ın sağ pazısını sıktı.
Gidip onların boylarının ölçülerini almalısın.
Golf, öyle mi?
Hoşlanmadın mı? Kabul etmek istemiyor musun?
Michael yüzünü kaşıyarak istiyorum dedi. Bu mükemmel. Golf, tıpkı diğer tüm Amerikalı kalbur üstü insanlar gibi.
Bundan hoşlandım.
Gerçekten hoşlandım. Michael tekneye gaz verdi ve gölün karşısındaki kasabaya doğru ilerlemeye başladılar. Kay bankta kayıp onun yanına doğru yaklaştı. Michael kolunu onun beline sardı. Motor valfini sonuna kadar açtı. Kay başını onun omzuna yasladı ve 20 dakika süren yolculuk boyunca oradan kaldırmadı.
Kıyıya çıktıklarında teşekkür ederim dedi. Araziyi sevdim, planını sevdim.
Michael'a doğru eğildi ve onu öptü. Michael genelde hislerini herkesin gözü önünde göstermekten hoşlanmazdı. Ama Kay'in öpücüğündeki bir şeyler onu derinden etkiledi. Kadın kendisini geri çekmeye hazırlanırken onu tutup tekrar kendisine doğru çekti ve onu biraz öncekinden çok daha şehvetli bir şekilde öpmeye başladı. Sonunda nefessiz kalıp birbirlerinden ayrıldıklarında bir alkış sesi işittiler. Bunlar kıyıdaki iki genç oğlandı. Her ikisinin de yanlarında birer kız vardı. Kızlar özür diledi, içlerinden biri bunlar geri kafalı dedi. Diğeri onları alıp başka bir yere götüremedik diye devam etti. Hepsi de sanki kiliseden dönüyormuş gibi giyinmişlerdi. Michael özre gerek yok dedi. Lütfen söyler misiniz buralarda bir yerlerde sinema salonu var mı?
Vardı.
Adresi aldılar, oğlanlar gülüp birbirlerinin kollarını çimdikleyerek kızların ardından yürüyüp uzaklaştılar.
Kay tam söylemek üzere olduğum dedi.
Michael beni sevdiğinde diye tamamladı.
Kay en az o oğlanlar kadar kötüsün dedi. Ve sen de beni seviyorsun.
8. ayrımın sonu. Sayfa 83.